Ayrım 16.
7. bölümün devamı sayfa 215. Terapistin kendini açması. Terapistler kendilerini açığa vurmalıdır. Benim Naomi ile yaptığım gibi. Terapistlere yaptığım çok az öneri kendilerini daha fazla açmalarında ısrar etmem kadar rahatsızlık vericidir. Bu onlarda tatsız bir duygu uyandırır. Hastanın hayaletinin özel hayatlarını istila ettiğini düşünmelerine neden olur. Burada bütün sancıları ayrıntılarıyla anlatmadan önce terapistlerin kendilerini gelişigüzel açmalarını kastetmediğimi söyleyerek söze başlamak istiyorum. Bir kere sadece hastaya bir yararının dokunacağını düşünüyorlarsa kendilerini açmalıdırlar. Terapistlerin kendilerini açmalarının tek boyutlu olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Naomi vakasının örnek olduğu burada ve şimdi de kendini açmaktır. Ama buna ek olarak iki kategori daha vardır. Terapinin mekanizması konusunda kendini açmak, terapistin geçmiş veya mevcut hayatıyla ilgili olarak kendini açmak. Terapinin mekanizması konusunda kendini açmak. Terapinin yardımcı olurken kullanacağı yol konusunda şeffaf olmalı mıyız? Dostoyevski'nin büyük engizisyoncu insanoğlunun gerçekten istediği şeyin sihir, gizem ve otorite olduğuna inanır. Ve gerçekten de eski şifacılar ve dini figürler bu sözü edilemez şeylerden bol bol sağlıyordu. Şamanlar sihir ve gizemde ustaydı. Daha önceki doktor kuşakları uzun, beyaz önlükler kuşanıyor, her şeyi bilen bir hava ve duruş takınıyor, Latince yazdıkları etkileyici reçetelerle hastaları büyülüyorlardı. Yakın dönemlerde terapistler ketumluklarıyla, kulağa derinmiş gibi gelen yorumlarıyla, duvarlarını süsleyen öğretmenler ve guruların resimleri ve diplomalarıyla hastalarından ayrı ve yukarıda kalmaya devam ettiler. Bugün bile bazı terapistler hastalarına terapinin nasıl işlediğine dair üstün körü bir tarif yaparlar. Çünkü Freud'un terapistin anlaşılmazlığını ve belirsizliğinin aktarım oluşumunu teşvik ettiği görünüşüne inanırlar. Freud aktarımın önemli olduğunu düşünüyordu. Çünkü aktarımın incelenmesi hastanın iç dünyası ve erken yaşam deneyimleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Ancak ben terapi süreci konusunda terapistin tamamen şeffaf olarak kazanacağı çok şeyi kaybedecek hiçbir şeyi olmadığına inanıyorum. Hem bireysel hem de grup terapi dokümanlarında hastanın terapiye sistematik ve iyi bir şekilde hazırlanmasının terapinin etkinliğini artırdığını gösteren çok sayıda ikna edici araştırma bulunuyor. Aktarıma gelince bunun dayanıklı bir organizma olduğuna ve gün ışığında bile güçlü bir şekilde büyüyeceğine inanıyorum. Bu yüzden ben terapinin mekanizması konusunda şeffaf davranıyorum. Hastalara terapinin nasıl işlediğini, bu süreçteki rolümü ve en önemlisi kendi terapilerini hızlandırmak için yapabileceklerini anlatıyorum. Eğer uygun görünüyorsa terapiyle ilgili seçilmiş yayınları önermekte tereddüt etmiyorum. Burada ve şimdi odağını açıklamaya özen gösteriyorum ve ilk seansta bile ikimizin nasıl olduğunu soruyorum. Benden neler bekliyorsun? Bu beklentilere ne kadar uyuyor, uymuyorum. Doğru yolda mıyız? Benimle ilgili incelememiz gereken duyguların var mı? Gibi sorular soruyorum. Bu soruları takiben şunları söylüyorum. Bunu çok sık yaptığımı göreceksin. Burada ve şimdi soruları soruyorum çünkü ilişkimizi incelemenin bize yararlı ve doğru bilgiler vereceğine inanıyorum. Bana arkadaşların, patronun ya da eşinle ilgili konuları anlatabilirsin. Ama her zaman bir sınır olacak. Ben onları tanımıyorum ve sen de elinde olmadan bana kendi ön yargılarını yansıtan bilgiler vereceksin. Bunu hepimiz yaparız. Bu elimizde değildir. Ama bu ofiste olanlar güvenilirdir. Çünkü bunları ikimiz de yaşıyoruz ve bu bilgi üzerinde hemen çalışabiliriz. Bütün hastaların bu açıklamayı anlar ve kabul eder. Terapistin özel hayatını açması. Terapistler özel hayatlarına bir kapı aralarsalar, hastalarının amansızca daha fazlasını soracağından korkar. Ne kadar mutlusunuz? Evliliğiniz nasıl gidiyor? Sosyal hayatınız nasıl? Cinsel hayatınız? Benim deneyimlerime göre bu sahte bir korkudur. Hastaların sorular sormasını teşvik etmeme rağmen hiçbir hastam hayatımın rahatsız edici mahrem ayrıntılarını öğrenmek için ısrar etmemiştir. Eğer böyle bir şey olursa sürece odaklanarak karşılık veririm. Yani hastanın beni sıkıştırmada ya da mahcup etmedeki motivasyonunu sorgularım. Terapistler için tekrar vurgulamak istiyorum. Kendinizi terapiye güçlendireceği zaman açın. Hastalardan gelen baskı veya kendi ihtiyaçlarınız ya da kurallarınız yüzünden değil. Bu açıklama terapinin etkinliğine zengin bir şekilde katkıda bulunsa bile 46 yaşındaki James ile yaptığım seanstan göreceğimiz gibi karmaşık bir eylemdir. 3. bölümden hatırlayacağınız James 16 yaşındayken abiyi araba kazasında ölmüştü. James zor bir soru soruyor. Terapist olarak temel değerlerimden ikisi hoşgörü ve koşulsuz kabul olmasına rağmen hala bazı önyargılarım var. Benim en nefret ettiğim şey tuhaf inançlardır. Aura terapisi, yarı tanrılaştırılmış gurular, elle şifa verenler, peygamberler, çeşitli beslenme uzmanlarının test edilmemiş iyileştirme iddiaları, aroma terapisi, astral seyahat gibi komik fikirler, kristallerin şifa verici gücü, kanalize etme, uzaktan görme, meditasyonla havaya kaldırma, psikokinesis, dolaşan ruhlar, geçmiş hayatlar terapisi, UFO'lar ve buğday tarlalarında oluşan ve ilk medeniyetlere ilham verip Mısır piramitlerini inşa eden dünya dışı varlıklar. Yine de bütün yargılarımı bir kenara koyup inanç sistemi ne olursa olsun herkesle çalışabileceğime inanıyorum. Ama normal ötesi olaylara olan ateşli tutkusuyla James ofisime girdiğinde terapötik tarafsızlığımın acı bir şekilde test edildiğini anladım. James, normal ötesi inançları yüzünden terapiye girmediyse de bununla ilgili bazı konular her seansta ortaya çıkıyordu. Şu rüya üzerinde çalıştığımızı düşünün. Havaya yükseliyorum. Meksiko City'deki babamı ziyaret ediyorum. Şehrin üstünde uçup yatak odasından içeri bakıyorum. Ağladığını görüyorum ve ona sormadan benim için çocukken beni terk ettiği için ağladığını biliyorum. Sonra kendimi ağabeyimin mezarının bulunduğu Guadalajara mezarlığında görüyorum. Nedense kendi cep telefonumu arıyorum ve kendi mesajımı duyuyorum. Ben James G. Acı çekiyorum. Lütfen yardım gönderin. Bu rüya hakkında konuşurken James, kendisini çocukken ailesini terk eden babası hakkında buruk bir şekilde konuştu. Babasının yaşayıp yaşamadığını bilmiyordu. Son duyduğuna göre Meksika City'de yaşıyordu. James ondan bir kez bile baba şefkati taşıyan bir sözcük veya hediye aldığını hatırlamıyordu. Rüyayı birkaç dakika tartıştıktan sonra, "Peki rüyan babandan bir şey umduğunu ifade ediyor. Seni düşündüğünü ve iyi bir baba olamadığın için üzüldüğünü gösteren bir şey," dedim. Ve yardım isteyen o cep telefonu mesajı diye devam ettim. En çok dikkatimi çeken şey şu ki sen sıklıkla yardım istemede zorlandığını söylersin. Hatta geçen hafta açıkça yardım istediğin tek kişinin ben olduğumu söyledin. Ama rüyanda açıkça yardım istiyorsun. O halde rüya bir değişimi mi işaret ediyor? Sen ve ben hakkında bir şey mi söylüyor? Belki benden aldığın veya istediğin şeyle babandan almayı özlediğin şey arasında bir paralellik vardır. Ve bir de rüyanda ağabeyinin mezarı var. Bu konudaki düşüncelerin ne? Ağabeyinin ölümüyle baş etmek için yardım mı istiyorsun? James, onunla ilgilenmemin onda bir farkındalık uyandırdığını ve babasından hiç almadığı şeye hasret duymasına neden olduğunu onayladı. Aynı zamanda terapiye başladığından beri değiştiğini de kabul etti. Problemlerini karısı ve ailesiyle daha kolay paylaşıyordu. Ama sonra şunları ekledi. Siz rüyama bakmanın bir yolunu öneriyorsunuz. Bunun zayıf, işe yaramaz bir yol olduğunu söylemiyorum. Ama benim için de çok daha gerçek olan başka bir açıklamam var. Bence sizin rüya dediğiniz şey aslında rüya değil. Bir hatıra. Dün gece babamın evine ve ağabeyimin mezarına yaptığım astral seyahatin kaydı. Gözlerimi devirmemek veya başımı ellerimin arasına almamak için kendimi zor tuttum. Kendi cep telefonunu aramasının da bir hatıra olduğunu söyleyip söylemeyeceğini merak ettim. Ama onu zekice tuzağa düşürmenin veya inancına kayıtsızlık göstermenin ters tepeceğini hissediyordum. Bunun yerine aylarca süren terapimiz boyunca kendimi şüpheciliğimi bastırmak için disipline ettiğimden ruhlar ve astral seyahat dünyasında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalıştım ve aynı zamanda inançlarının psikolojik kaynağını ve geçmişini de yumuşak bir şekilde keşfetmeye çalıştım. Seansın sonunda içki içmesi ve tembelliği konusundaki utancını anlatıp cennette büyük anne ve büyük babasıyla ve ağabeyle yeniden bir araya geldiğinde yerin dibine geçeceğini söyledi. Birkaç dakika sonra şunu ifade etti. Büyük annem ve büyük babamla yeniden bir araya geleceğimi söylediğimde gözlerini kıstığını fark ettim. Bunun farkında değilim James. Ama ben gördüm. Astral seyahatten söz ettiğimde de gözlerini kıstın. Bana gerçeği söyle İr. Ben az önce cennetten söz ederken tepkin ne oldu? Terapistlerin sık sık yaptığı gibi soru sorma sürecine odaklanarak bu sorudan kaçabilirdim. Ama en iyi yolun dürüst olmak olduğuna karar verdim. Şüpheciliğim konusunda birkaç ipucu yakaladığına kuşku yoktu. Bunları inkar etmek gerçeği doğru algılamasını engelleyerek terapiye zarar verirdi. James, aklımdan geçenleri elimden geldiğince sana anlatmaya çalışacağım. Büyük babam ve ağabeyinin senin hayatınla ilgili her şeyi bildiğini söylediğinde irkildim. Bunlar benim inandığım şeyler değil. Ama sen anlatırken elimden geldiğince senin deneyimini hissetmeye çalıştım. Ruhlar dünyasında yaşamanın, ölü akrabalarının senin ve düşüncelerin hakkında her şeyi bildiği bir dünyanın nasıl olduğunu hayal etmeye çalıştım. Ölümden sonra hayata inanmıyor musun? İnanmıyorum. Ama böyle şeylerden asla emin olamayacağımızı da düşünüyorum. Bu inancın sana büyük rahatlık sağladığını düşünüyorum ve sana iç huzuru, hayat tatmini veren ve seni erdemli bir hayata teşvik eden her şeye varım. Ama şahsen cennette yeniden bir araya gelme fikrini inanılır bulmuyorum. Bunun bir dilekten kaynaklandığını düşünüyorum. O zaman nasıl bir dine inanıyorsun? Bir dine ya da Tanrı'ya inanmıyorum. Tamamen dünyevi bir hayat görüşüm var. Ama böyle yaşamak nasıl mümkün olabilir ki? İlahi ahlak buyrukları olmadan, sonraki hayattaki pozisyonunu geliştirme fikri olmadan hayatın ne anlamı olur ya da hayatta nasıl katlanılabilir ki? Hayata nasıl katlanılabilir ki? Bu tartışmanın nereye varacağı ve James'in çıkarlarına hizmet edip etmediği konusunda huzursuzlanmaya başlamıştım. Ama yine de samimi olmaya devam etmeye karar verdim. Benim gerçek ilgim bu hayata ve bu hayatı kendim ve başkaları için iyileştirmeye yönelik. Din olmadan hayatta nasıl anlam bulduğum konusundaki hayretini gidermeye çalışayım. Dinin anlam ve ahlakın kaynağı olduğunu kabul etmiyorum. Aralarında bir bağ olduğuna inanmıyorum. Ya da en azından şöyle diyeyim, din, anlam ve ahlak arasında özel bir bağ olduğunu düşünmüyorum. Bence dolu dolu ve erdemli bir hayat yaşadım. Başkalarına tatmin edici bir hayat yaşamaları konusunda yardım etmeye kendimi adadım. Hayattaki anlamı hemen burada ve şimdi yaşanan insan dünyasından aldığımı söyleyebilirim. Sanırım benim anlamım başkalarının anlam bulmasına yardım etmekten geliyor. Sonraki hayatla ilgili meşguliyetin bu hayata tam olarak katılımı engelleyeceğine inanıyorum. James o kadar ilgili görünüyordu ki birkaç dakika daha yeni okumuş olduğum Epikurus ve Nietzsche'nin bu konuyu nasıl vurguladıklarını anlattım. Nietzsche'nin İsa'ya hayran olduğunu ama Paulus'un ve sonraki dini liderlerin insanın gerçek mesajını sulandırdıklarını ve hayatın anlamını yok ettiklerini düşündüğünü söyledim. Hatta Nietzsche'nin bedeni küçümsedikleri, ruhun ölümsüzlüğünü ve sonraki hayata hazırlanmayı vurguladıkları için Sokrates ve Platon'a karşı büyük bir düşmanlık duyduğunu da ekledim. Bu inançlar yeni Platoncular tarafından değer gördü ve sonunda dünyanın sonuyla ilgili ilk Hristiyanlık öğretilerine girdi. Durup James'e baktım. Meydan okuyan bir tepki vermesini bekledim. Birden ağlamaya başlayarak beni hayrete düşürdü. Hıçkırıkları dinene kadar ona art arda peçete verdim. Benimle konuşmaya devam etmeye çalış James. Bu gözyaşları neler söylüyor? Diyorlar ki bu konuşma için o kadar uzun zaman bekledim ki. Derinliği olan şeyler hakkında ciddi entelektüel bir konuşma yapmak için o kadar bekledim ki. Etrafımdaki her şey, bütün kültürümüz, televizyon, video oyunları, porno, insanı aptallaştırıyor. İşte yaptığım her şey, bütün sözleşmeler ve davalar ve boşanmalar, hepsi parayla ilgili, hepsi pislik, hepsi anlamsız, değersiz. Böylece James yalnızca terapi içeriğinden değil, süreçten de etkilendi. Yani onu ciddiye almamdan, fikirlerimi ve inançlarımı ifade edişimi bir armağan olarak düşündü ve büyük ideolojik farklılıklarımız tamamen önemsiz hale geldi. Aynı fikirde olmama konusunda aynı fikirdeydik. O bana UFO'lar hakkında bir kitap verdi, ben ona çağdaş şüpheci Richard Dawkins tarafından yazılmış bir kitap önerdim. İlişkimiz onunla ilgilenmem ve babasından alamadıklarını vermem terapimizdeki en önemli etmen oldu. Üçüncü bölümde işaret ettiğim gibi James pek çok açıdan büyük ölçüde gelişti ama terapiyi normal ötesi inançları sapasağlam bir şekilde bıraktı. Kendini açmanın sınırlarına itilmek. Amelie, 51 yaşında, siyah, utangaç, iri yarı, oldukça zeki bir halk sağlığı hemşiresiydi. 35 yıl önce onu görmüştüm. İki uzun yıl boyunca evsiz bir eroin bağımlısıydı ve bu bağımlılığını sürdürmek için fahişelik yapıyordu. Harlem caddelerinde onu pejmürde kılıklı, zayıf, evsiz, eroin bağımlısı fahişeler ordusunda morali bozuk bir asker gören herkesin sonunun geldiğini düşündüğüne emindi. Ama hapiste kaldığı 6 ay boyunca uyuşturucudan uzak kalması, isimsiz narkotikler, olağanüstü bir cesaret ve vahşi bir yaşama isteğiyle birlikte sonucunda Amelie hayatını ve kimliğini değiştirip batı sahiline taşındı ve kariyerine kulüp şarkıcısı olarak başladı. Liseye ve sonra da hemşirelik okuluna gitmesini sağlayacak kadar şarkıcılık yeteneği vardı. Son 25 yıl boyunca kendini tamamen düşkünler yudu ve evsizler bakım evinde çalışmaya adadı. İlk seansımızda ciddi uykusuzluk çektiğini öğrendim. Peşinde birinin olduğunu ve hayatını kurtarmak için kaçması gerektiği haricinde çok küçük bir bölümünü hatırladığı kabuslarla uyanıyordu. Sonunda ölüm yüzünden o kadar kaygılanıyordu ki nadiren tekrar uykuya dalabiliyordu. Durum artık yatmaktan korkmasına kadar gelince yardım almaya karar vermişti. Sahibini arayan düşler. Dipnot 5. Irving Yalom, Aşkın Celladı, Remzi Kitapevi. Sahibini arayan düşler adlı yeni hikayemi okuduğu için ona yardım edebileceğimi düşünmüştü. Ofisime ilk girdiğinde kendini koltuğa bırakıp gördüğü kabus yüzünden bütün gece uyanık olduğu için bitkinlikten ofisimde uyuyakalmayacağını umduğunu söyledi. Rüyalarını genellikle hatırlamadığını ama bunun aklında kaldığını ekledi. Uzanmış perdelerime bakıyorum. Gül kurusu pillilerden yapılmış ve pillilerin arasından sarımsı bir ışık süzülüyor. Kırmızımsı çizgiler ışığın süzüldüğü çizgilerden daha geniş. Ama garip olan şey perdenin müziğe bağlanmış olması. Yani içeriye ışık yerine Roberta Flack'ın şarkısının süzüldüğünü duyuyorum. Killing Me Softly adlı şarkı ışık çizgilerinin arasından içeri akıyor. Eskiden üniversitedeyken bu şarkıyı Oakland kulüplerinde çok sık söylerdim. Rüyamda ışığın yerini müziğin alması beni korkutuyor. Sonra birden müzik duruyor ve müziği yapan kişinin beni almaya geldiğini anlıyorum. Saat 4 civarında gerçekten korkmuş bir halde uyandım. O gecelik uykum böylece son buldu. Onu terapiye getiren yalnızca kabusları ve uykusuzluk değildi. İkinci bir önemli problemi daha vardı. Bir erkekle ilişki yaşamak istiyordu ve birkaç kez bunu denemişti ama bu denemelerin hiçbiri başarılı sayılmazdı. İlk seansta geçmişini, ölüm korkusunu, fahişelik yıllarında ölümden nasıl ucuz kurtulduğunu incelemeye çalıştım. Ama büyük bir direnç gösterdiğini hissettim. Duyguları sessizdi. Ölüm konusunda bilinçli bir anksiyete yaşamıyor gibiydi. Tersine ölümcül hastaların kaldığı bir bakım evinde çalışıyordu. Terapinin ilk 3 ayında sırf benimle konuşması ve sokaklardaki hayatının ayrıntılarını ilk kez anlatması ona rahatlatıcı geldi ve uykuları düzeldi. Rüya görmeye devam ettiğini biliyordu ama küçük parçalardan fazlasını hatırlamıyordu. Terapi, ilişkimizdeki yakınlık korkusu hemen ortaya çıktı. Bana nadiren bakıyordu ve aramızda geniş bir uçurum olduğunu hissediyordum. Daha önce hastalarımın arabalarını park etme alışkanlıklarını anlatmıştım. Hastalarımın içinde en uzağa park eden Amelie'ydi. Patrick'ten aldığım yakın, güven verici bir ilişki olmadan fikirlerin etkinliğini kaybettiği dersini bu bölümde daha önce incelendi. Aklımda tutarak sonraki birkaç ay yakınlık problemleri üzerinde çalışmaya, özellikle de benimle olan ilişkisine odaklanmaya karar verdim. Ancak bir sonraki unutulmaz seansa kadar buzul hızıyla hareket ediyorduk. Ofisime girerken birisi cep telefonundan aradı ve Amelie bana açamayacağını sordu. Sonra o gün daha sonraki bir randevusuyla ilgili kısa bir görüşme yaptı. Konuştuğu dil o kadar resmi ve üstün körüydü ki patronuyla konuştuğunu sandım. Telefonu kapar kapamaz ona sorunca konuştuğunun patron değil, son erkek arkadaşı olduğunu ve akşam yemeği ayarlaması yaptığını öğrendim. Onunla konuşma şeklinde patronunla konuşma şeklinin arasında bir fark olmalı dedim. Birkaç sevgi sözcüğüne ne dersin? Tatlım, aşkım, canım. Bana başka bir evrenden gelmişim gibi baktı ve konuyu değiştirip bir gün önce katıldığı isimsiz narkotikler grup toplantısını anlatmaya başladı. Parantez içinde 30 yıldır uyuşturucu kullanmamasına rağmen bu toplantılara ve atsız alkolikler toplantılarına düzenli bir şekilde katılıyordu. Toplantının yapıldığı yer hayatını bağımlı ve fahişe olarak geçirdiği Harlem'i hatırlatıyordu. Uyuşturucunun istila ettiği mahalleden yürürken her zamanki gibi garip bir nostalji hissetmiş ve kendini geceyi geçirmek için uygun görünen bir sokak veya kapı aralığı ararken bulmuştu. Oraya dönmek istiyor değilim Doktor Yellow. Bana hala Doktor Yellow diyorsun ama ben sana Amelie diyorum diye sözünü kestim. Bu biraz dengesiz görünüyor. Dediğim gibi bana biraz zaman verin, sizi daha iyi tanımalıyım. Ama dediğim gibi ne zaman kentin bu kötü kesimlerine gitsem tamamen olumsuz olmayan duygu dalgaları hissediyorum. Bunu tarif etmek zor ama bilmiyorum. Şey gibi, ev özlemi çekmek gibi. Ev özlemi mi? Bundan ne anlam çıkarıyorsun Amelie? Ben de pek emin değilim. Size her zaman duyduğum şeyi söyleyeyim. Kafamın içindeki bir ses başardım diyor. Her zaman bu sesi duyuyorum, başardım. Sanki bunu kendi kendine söylüyor gibisin. Cehenneme gidip geri döndüm ve hayatta kaldım. Evet öyle bir şey. Ama başka bir şey daha var. Buna inanmakta zorlanabilirsiniz ama o zaman sokaktaki hayatım çok daha basit ve kolaydı. Çünkü bütçe ve randevular konusunda endişelenmen ya da bir hafta içinde kaçacak olan bir hemşireyi eğitmen gerekmiyor. Arabalar, mobilyalar, vergi iadeleri konusunda telaş etmene gerek yok. İnsanlara yasal olarak neler yapıp neler yapmayacağını düşünmem gerekmez. Neler yapamayacağımı düşünmem gerekmez. Doktorların kışlarını yalamak yok. Harlem sokaklarındayken bütün yapmam gereken şey tek bir konuyu düşünmekti. Yalnızca tek bir şey. bir sonraki uyuşturucu paketi ve kuşkusuz onu ödemek için gelecek olan müşteriyi. Hayat gün be gün, dakika dakika hayatta kalmaktan ibaretti. Burada seçici bir hafıza söz konusu. Burada seçici bir hafıza söz konusu Amelie. Pislik, sokakta geçen dondurucu geceler, kırık şişeler, sana tecavüz eden acımasız adamlar, idrar ve bira kokusuna ne diyorsun? Ve her yerde dolanan ölüm, gördüğün cesetler ve senin de neredeyse öldürülmüş olman. Bu şeyleri aklından çıkarmışsın. Evet evet biliyorum, haklısınız, bunları unutuyorum ve oldukları zaman da unutuyordum. Bir kaşık tarafından neredeyse öldürülmüştüm ama bir dakika sonra yeniden sokaklardaydım. Hatırladığım kadarıyla bir arkadaşının çatıdan atıldığını görmüştün ve sen de 3 kez ölüme çok yaklaşmıştın. Parkta bıçaklı bir manyak tarafından kovalandığını ve ayakkabılarını çıkararak yarım saat yalın ayak koştuğunu anlattığın o korkunç hikayeyi hatırlıyorum. Ama her seferinde işine geri döndün. Sanki eroin bütün düşüncelerini aklından çıkarıyordu. Ölüm korkusunu bile. Doğru. Yalnızca tek bir şey düşünüyordum. Bir sonraki eroin paketini. Ölümü düşünmüyordum. Ölümden hiç korkmuyordum. Ama şimdi ölüm seni rüyalarında kovalıyor. Evet, çok garip bu ev özlemi. Bunun içinde gurur var mı diye sordum. Oradan çıktığın için kendinle gurur duyuyor olmalısın. Biraz ama yeterince değil. Serbest düşünecek zamanım yok. Aklım ağzına kadar sayılar, iş ve bazen de halle erkek arkadaşı dolu. Ve sanırım hayatta kalmayla, uyuşturucudan uzak durmayla. Buraya gelip benimle konuşmak hayatta kalmaya yardım ediyor mu? Seni uyuşturucudan uzak tutuyor mu? Bütün hayatım, grup çalışmalarım, terapim hepsi ediyor. Sorun bu değildi Amelie. Ben sana uyuşturucudan durman için yardım ediyor muyum? Uzak durman için yardım ediyor muyum? Dedim ya, yardım ediyorsunuz. Her şey yardım ediyor. Her şey yardım ediyor dediğinde bunun her şeyi nasıl hafiflettiğini görebiliyor musun? Bizden bir şeyler götürdüğünü, aramıza mesafe soktuğunu, benden kaçtığını, benim hakkımdaki duyguların hakkında biraz daha konuşabilir miyiz? Şimdiye kadar bu seansta yaptıklarımızı ya da geçen haftaki seans veya hafta boyunca benim hakkımda ne düşündüğünü. Oh hayır, yine bu konu. Güven bana, bu çok önemli Ameli. Bana bütün hastaların terapistleri hakkında düşündüklerini mi söylüyorsunuz? Evet, kesinlikle. Benim deneyimlerim bu yönde. Ben de kendi terapistim hakkında bir sürü şey düşünürdüm. Amelie koltuğuna yığılmış oturuyor. Tartışmayı bize döndürdüğüm zaman hep yaptığı gibi kendini küçülterek oturuyordu. Ama birden doğruldu. Bütün dikkatini üzerime çekmeyi başarmıştım. Sizin terapiniz mi? Ne zaman? Neler düşünüyordunuz? 15 yıl önce iyi bir adama bir psikoloğa giderdim. Rolla May. Seanslarımızı sabırsızlıkla beklerdim. Nezaketine, her şeye dikkat edişi çok hoşuma giderdim. Boğazlı kazak giyişini ve turkuaz rengi Hint kolyesini severdim. Aynı profesyonel ilgilerimiz olduğu için özel bir ilişkimiz olduğunu söylemesi hoşuma giderdi. Kitaplarımın taslaklarını okuyup bana iltifat etmesine bayılırdım. Bir sessizlik oldu. Amelie hareketsiz durmuş, camdan dışarı bakıyordu. "Ya sen?" diye sordum. "Şimdi senin sıran." Şey, sanırım ben de nezaketinizi seviyorum. Bunu söylerken vücudunu kıvırıp bükerek başka tarafa baktı. Devam et başka. Utanıyorum. Biliyorum ama utanmak birbirimize önemli bir şey söylediğimiz anlamına gelir. Bence utanma duygusu hedefimiz, avımız olmalı. Bu konuda çalışmalıyız. Hadi şimdi doğruca utanç duygusunun ortasına dalalım. Devam etmeye çalış. Şey, bana ceketimi giymem için yardım etmeniz çok hoşuma gitti. Halının kıvrık köşesini düzelttiğinde gülmenizi seviyorum. Yani bunun sizi neden rahatsız etmediğini anlamıyorum. Ofisinizi biraz temizletebilirsiniz. Masanız karmakarışık. Tamam, konudan sapmayacağım. Dişçinin bana 50 vikodinlik bir şişe verdiği zamanı hatırlıyorum. O şişeyi benden almak için çok uğraşmışsınız. Yani dişçi onu benim kucağıma bırakmıştı. Nasıl verdim? O seansın sonunda ofisten kaçmaya çalıştığımda elimi bırakmadığınızı hatırlıyorum. Bir şey diyeyim mi? Terapiyi tehlikeye atmadığınız için minnettarım. Bana ya Vicodin şişesini verirsin ya da terapiyi bitiririm diyebilirdiniz. Başka terapistler olsa böyle yapardı. Ne diyeceğim? Ben onları bırakırdım. Sizi de bırakırdım. Bunları anlatman çok hoş Amelie. Çok etkilendim. Son birkaç dakika senin için nasıl geçiyor? Utandırıcı. Hepsi bu. Neden? Çünkü artık alay edilmeye açım. Bu hiç oldu mu? Bunun üzerine Amelie erken çocukluk döneminde ve ergenlik çağında alay edildiği bazı olayları hatırladı. Bunlar bana pek çarpıcı görünmedi ve mahcubiyetinin karanlık eroin günlerine dayanır olup olmayacağını sordum. Başka zamanlarda da olduğu gibi bunu kabul etmedi. Mahcubiyetinin uyuşturucu kullanmasından çok öncelere dayandığını söyledi. Sonra sabırsızlanıp döndü ve doğruca bana bakıp ''Size bir sorun var.'' dedi. Bu benim dikkatimi çekti. Bunu daha önce hiç söylememişti. Ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Merakla bekledim. Böyle anları çok severdim. Bununla uğraşmayı isteyip istemeyeceğinizi bilmiyorum ama işte geliyor. Hazır mısınız? Başımı salladım. Beni ailenizin bir üyesi olarak kabul eder miydiniz? Yani ne demek istediğimi biliyorsunuz. Teorik olarak. Bunu biraz düşündüm. Dürüst ve samimi olmak istiyordum. Ona baktım. Başı dikti. İri gözleri üzerime sabitlenmişti. Her zaman yaptığı gibi gözlerini benden kaçırmıyordu. Alnındaki ve yanaklarındaki parlak kahverengi deri yeni temizlenmişti. Duygularımı dikkatle inceledim. Cevabım evet Amelie. Seni cesur biri olarak görüyorum ve sevgi dolu bir insan. Üstesinden geldiğin şeyler ve o zamandan beri hayatında başardıklarına hayranım. Bu yüzden evet, seni aileme kabul ederdim. Amelie'nin gözleri yaşarmıştı. Bir mendil alıp kendini toparlamak için döndü. Birkaç saniye sonra, tabii ki böyle söylemek zorundasınız. İşiniz bu. Beni kendinden nasıl uzaklaştırdığını görüyor musun Amelie? Yakınlaşmamızdan rahatsız oldun değil mi? Süremiz dolmuştu. Dışarıda sağanak yağmur vardı. Amelie yağmurluğunu bıraktığı koltuğa yöneldi. Ben yağmurluğuna uzanıp giymesi için tuttum. Amelie yüzünü buruşturup huzursuzlandı. Görüyor musunuz dedi. Görüyor musunuz? Söylemek istediğim buydu. Benimle alay ediyorsunuz. Bu aklımdan geçebilecek en son şey Amelie. Ama bunu söylemen iyi oldu. Her şeyi ifade etmek iyi. Dürüstlüğün hoşuma gidiyor. Kapıda durup bana döndü. Size sarılmak istiyorum dedi. Bu gerçekten sıra dışıydı. Ama söylemesi hoşuma gitti. Ona sarılıp sıcaklığını ve cüssesini hissettim. Ofisimin önündeki birkaç basamağı inerken ona ''Bugün iyi iş çıkardın.'' dedim. Çakıl taşı kaplı yolda onu benden uzaklaştıran ilk birkaç adımı duyabiliyordum. Sonra bana dönmeden omzunun üstünden seslendi. ''Sen de iyi iş çıkardın.'' Seansımızda ortaya çıkan konulardan biri Amelie'nin bir bağımlı olarak geçirdiği eski hayatına duyduğu garip nostaljiydi. Belki de yalnızca basit bir hayatın özlemini çektiği şeklindeki açıklaması bu kitabın ilk satırlarını ve Heidegger'in düşüncelerini hatırlatıyor. İnsan sıradanlıkla tükendiğinde derin endişelerden ve kendini derinlemesine inceletmekten uzaklaşır. Burada ve şimdi üzerinde çalışmaya devam etmem seansımızın odağını temelden değiştirdi. Amelie benimle ilgili duygularını paylaşmayı reddedip şu sorumdan bile kaçınmıştı. Buraya gelmek ve sana yardım ettiğimi görmek hayatta kalmana ve uyuşturucudan uzak durmana yardım ediyor mu? Yıllar önce terapistim hakkında duyduğum hislerimi paylaşma riskine girmeye karar verdim. Ona model olmam onun da risk alıp yeni alanlarda adım atmasını sağladı. Uzun süredir düşündüğü, şaşırtıcı bir soruyu soracak cesareti buldu. Beni ailene kabul eder misin? Kuşkusuz bu soruyu çok büyük bir ciddiyetle ele almak zorundaydım. Yalnızca eroin bağımlılığı bataklığından kurtulduğu için değil, o zamandan beri yaşadığı hayat için de ona büyük bir saygı duyuyordum. Başkalarına yardım edip rahatlatmaya adanmış ahlaki bir hayat. Dürüst bir şekilde cevap verdim ve cevabımın olumsuz bir yansıması olmadı. Kendimi açma konusunda kendi kurallarımı ve sınırlarımı izledim. Amelie'yi çok iyi tanıyordum ve kendimi açmanın onu tuzağa itmeyip tam tersine kendini açmasına yardım edeceğine inanıyordum. Bu, Amelie'nin yakınlıktan kaçınması üzerinde çalıştığımız birçok seanstan biriydi. Unutulmaz bir seanstı ve sık sık bu seansa atıfta bulunuyorduk. Sonraki çalışmalarımızda Amelie karanlık korkuları konusunda pek çok şey açıkladı. Çok daha fazla rüya ve sokaklarda geçirdiği korkunç yıllara dair bir sürü anı hatırladı. Bunlar başta anksiyetesini artırdı. Bu eskiden eroinin dağıttığı anksiyeteydi. Ama sonunda kendisiyle bağını koparmasına neden olan iç bölmelerini kırmasını sağladı. Terapiyi bitirene kadar bütün bir yıl hiç kabus görmedi ve gece panikleri kayboldu. 3 yıl sonra da Amelie'nin düğün törenine katılma zevkini yaşadım.